Ayrım 21. Mustafa Kemal. Dağ başını efkar almış, gümüş dere durmaz ağlar. Gözyaşından kana kesmiş gözlerim. Ben ağlarım, çayır ağlar, çimen ağlar. Ağlar ağlar, cihan ağlar. Mızıkalar iniler, ırlam ırlam dövülür. 63 ilimiz, 63 yetim. Yıllar gelir geçer, kuşlar gelir geçer. Her geçen seni bizden parça parça götürür. Mustafa'm, Mustafa Kemal'im. Diz dövdüm, şavkı aktı Sakarya'nın suyuna. Sakarya'nın suları namın söyleşir. Hem şehrim Sakarya, öksüz Sakarya. Ankara'dan uçan kuşlar Kemal'im der, günler günü çağrışır. Kahrolur, bulutlara karışır. Gök bulut, yaşmak bulut. Uca dağlar, dev boyunlu morca dağlar. Divan durmuş bekleşir. Mustafa'm, Mustafa Kemal'im. Nasıl böyle varıp geldin, hoş geldin? Çıngı kaymış, yalazlanmış gözlerin. Sol yüzünde güneş südü sıcaklık. Ellerinden öperim Mustafa Kemal. Senin dalın yaprağın, biz senin fidanların. Biz bunları yapmadık. Sen elbette bilirsin. Bilirsin Mustafa Kemal. Elsiz ayaksız bir yeşil yılan. Yaptıklarını yıkıyorlar Mustafa Kemal. Hani bir vakitler Kubilay'ı kestiler. Sen buyurdun, kesenleri astılar. Sen uyudun, asılanlar dirildi. Mustafa'm, Mustafa Kemal'im. Attila İlhan. Halkıyla ve ordusuyla kavgalı olanlar iktidarda kalamaz. Halkıyla, ordusuyla, yargısıyla, üniversitelisiyle, medyasıyla kavgalı olanlar asla iktidarda kalamaz. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Zeki Sezer yaptığımız söyleşi sırasında işte böyle diyor ve ekliyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde hiçbir iktidar ülkesindeki herkesinle ve herkesle kavgalı hale gelmemiştir. Bugün Türkiye'de kendi tabanının önemli bir bölümünü de dahil bu iktidardan hoşnut olan, bu iktidarı destekleyen kimse kalmamıştır. İddia ediyorum ki AKP iktidarı uzatmaları oynamaktadır. Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını, gittikleri her yerde insanların kurtarın bizi bu iktidardan diye haykırmaya başladığını öne süren Zeki Sezer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın askerlik yan gelip yatma yeri değildir sözünün hiçbir zaman hafızalardan silinmeyeceğini söyledi. DSP lideri Sezer bu konuda bakın ne diyordu. Tarihi gaf. Recep Tayyip Erdoğan yaptığı benzeri görülmemiş gafların, yanlışların, hataların ardından askerlik yan gelip yatma yeri değildir diyerek AKP iktidarının sonunu hazırladı. Bağımsızlığını askeri yan gelip yatmadığı için kazanan, rejimi bu uğurda şehit düşen nice askerinin kanıyla kurulan, topraklarını parçalamak isteyen bölücü teröre her gün onca askerini şehit veren, vermeye devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı böyle bir söz söyleyemez. Söylemeye de hakkı yoktur. Halkın bunun hesabını sandıkta soracaktır. Türkiye'de dinin siyasete alet edildiğini öne süren Zeki Sezer, dinin sömürülüyor ve siyasete alet ediyor olmasını içimize sindiremiyoruz. Bizim toplumumuzun çok büyük bir bölümü inançlarına, dinine, kültürüne bağlıdır. Ama çok büyük bir bölümünün de laiklikle, demokrasiye, Atatürk Cumhuriyeti'yle bir sorunu yoktur. Sorunu bu işten ticari ve siyasi rant elde etme peşinde koşanlar yaratıyor. Bu kesimlerin içinde iktidardaki politikacıları da sayabiliriz diye konuşuyordu. Abdest suyu. Cumhurbaşkanının, Genelkurmay Başkanının ve kuvvet komutanlarının giderek artan irticai tehdit konusundaki endişelerini paylaştıklarına dikkat çeken Zeki Sezer şöyle devam ediyordu. Bu ülkede laik cumhuriyet karşıtı faaliyetlerin bu kadar arttığı bir dönem yaşanmamıştır. Hiçbir dönemde okul kitaplarına hurafeler doldurulmamış, abdest suyunun faydalı olduğu yazılmamış, tarikat şeyhinin rüyası resmi işlem görmemiş, radyolardan irtica propagandası yapılmamış, devlet kadroları imamlarla doldurulmamış ve üst düzey yöneticiler eşleri türbanlılardan seçilmemiştir. DSP Genel Başkanı Zeki Sezer sohbetimiz sırasında iddialarını, görüşlerini ve söylemlerini şöyle noktalıyordu. Türkiye'nin en önemli gereksinimi Sosyal Demokrat Partilerin birlikteliğidir, güç birliğidir. Ülkenin selameti açısından bu kaçınılmazdır. Ben Atatürkçüyüm, ben Kemalistim, ben laikim, ben cumhuriyetçiyim, ben yurtseverim diyen her politikacı bu güç birliğinin sağlanması için üzerine düşeni yapmalıdır. Biz Demokratik Sol Parti olarak buna evet diyoruz. Bülent Ecevit başkanlığındaki 57. hükümet iyiye giden bir ekonomiyi AKP'ye teslim etti. Ancak AKP bunu değerlendiremedi. Bu sözler DSP Genel Başkanı Zeki Sezer'e aitti. Sezer geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada AKP'nin devraldığı sağlıklı ekonominin üzerine tek taş koymadığını belirterek şöyle diyordu. AKP'nin 2,5 yıllık iktidarı döneminde hiçbir yatırım yapılmadı. İşsiz sayısı 12 milyonu aşarak rekor düzeye çıktı. Borçla ödenmeye çalışılan dış borcun rakamı da 102 milyar dolara yükseldi. Açıklanan büyüme rakamlarının gerçeği yansıtmadığına işaret eden Zeki Sezer hemen ardından da ekliyordu. Büyüme halkın alım gücünde, gelirinde ve işsizliği önleyecek yatırımlarda değil. Sözü edilen büyüme, borsaya gelen spekülatif sıcak paradan kaynaklanıyor. İşçi, köylü, çiftçi ve esnaf perişan halde. AKP'nin uyguladığı ekonomik programı DSP-MHP-ANAP koalisyonundan devraldığını belirten Sezer haksız değildi. Çünkü bu herkes tarafından bilinen ancak pek fazla gündeme getirilmeyen bir gerçekti. Yani bazı ekonomistlerin de deyimiyle 57. hükümet görevini sürdürmüş olsaydı ekonomik durum bundan daha kötü olmayacaktı. Hatta DSP lideri Zeki Sezer'e bakılırsa bugünkünden çok daha iyi olacaktı. O nedenledir ki Sezer, AKP devraldığı iyiye giden ekonominin üzerine tek taş koymadı, hiçbir yatırım yapmadı diyor. Bu ne demektir? Günü kurtarma politikaları uygulanacağı yerde gereken yatırımlar yapılmış, dış borçlar borçla ödenme yoluna gidilmemiş olsaydı bugünkü tablo bu olmayacaktı demek. Tabii ki Zeki Sezer'e göre aklın yolu bir olduğundan bana sorarsanız da öyle. Doğrusu çok merak ediyorum. Neyi mi? İşçisi, memuru, çiftçisi, emeklisi yoksullukla pençeleşirken, ağır vergilere tahammül edemeyen yerli yatırımcılar yurt dışına kaçarken, işsizlik giderek artarken, kepenk kapatmak zorunda kalan esnafa her gün yenileri eklenirken, kredi borçlarını ödeyemeyen milyonlarca vatandaş icralık olurken, ekonomik intiharlar baş gösterirken, muhalefet sosyal patlama uyarısında bulunurken, iktidardaki politikacıların hala türbanla, TCK'yla uğraştığı Türkiye'de işin sonunun nereye varacağını... Erkan Mumcu ile Dobra Dobra. Sevgili okurlarım, bugün AKP hükümetinde Turizm Bakanı olarak görev yaparken partisinden de kabineden de istifa ettikten sonra ANAP Genel Başkanı'na seçilen Erkan Mumcu ile yaptığım bir söyleşiyi sizlere aktarıyorum. Basına ağır para ve hapis cezaları getiren yeni TCK'yı destekliyor musunuz? Yasanın mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü basın özgürlüğü vatandaşın haber alma özgürlüğünden ve demokrasinin olmazsa olmazlığından ayrıştırılabilir bir şey değildir. Yani özgür basının olmadığı bir yerde, basın yoluyla toplumsal muhalefetin seslendirilemediği bir yerde demokrasiden söz edilemez. Nasıl milletvekilinin kürsü dokunulmazlığı varsa gazetecinin de belli bir sınır içinde dokunulmazlığı olmalıdır. AKP büyük oy kaybına uğrar. Yarın bir seçim olsa AKP sandıktan yine birinci parti olarak çıkabilir mi? Çıkar ama yakın zamanda yapılırsa çıkar. Ancak mutlaka büyük oy kayıpları olur. %16'yı geçmeyecek oy alması gereken AKP %34 oyla iktidara getirilmesinin gereğini yapamamıştır. Halkta hayal kırıklığı yaratmıştır. Türkiye-AB ilişkileri sizce hangi özellikte? AB ile ilişkilerimiz iktidara vizyonsuzluğuna kurban edilmek üzeredir. Türkiye'nin 40 yıllık mücadelesi ve ortaya koyduğu emek, vermek zorunda kaldığı pek çok taviz boşa gitme tehlikesiyle karşı karşıyadır. AB konusunda hükümetin deneyimli çevreleri bizleri dinlemesi gerekir. Bu onları neye dinleyeceğiz gibi bir kibirle reddedilebilecek bir öneri değildir. Söz konusu olan Türkiye'de yaşayan milyonların geleceğidir. Biz iktidarız, istediğimizi yaparız yaklaşımından vazgeçmelidir. Ankara-ABD hattı konusunda neler söyleyebilirsiniz? Bu konuda iktidarın tutumu hakikaten acınacak durumda. Türkiye'nin çıkarlarını birinci elden ilgilendiren ve uzun yıllardır süre gelen stratejik ortaklık anlayışı içinde geliştirdiğimiz pek çok konuda son derece sorumsuz davranılıyor. Yakışıksız ifadelerle beyanlarda bulunup ABD ilişkiler stratejik ortaklık düzeyinden gergin ilişkiler düzeyine geri çekiliyor. Arada kaybeden Türkiye oluyor. Önemli olan laik sistemin korunması. İrticanın kamu kurumlarına sızdığı yolundaki uyarılara katılıyor musunuz? Bu çok sayıda Milli Güvenlik Kurulu bildirisine de yansıyan bir tespittir. Ama bu konuda yapılması gereken şey böyle bir tezi ortaya koyup topluma şikayette bulunmak ve dolayısıyla toplumun kaygılarını körüklemek değil, hukuk çevresinde yapılması gereken ne varsa onu yapmaktır. Türkiye'de rejimin 6. günü politikacılar olmadığını söyleyebilir misiniz? Söyleyemem. Toplumsal hayatta var olanın politikada da karşılığının bulunması normaldir. Önemli olan sistemin emniyet sübaplarını sağlam bir şekilde korumasıdır. Birileri böyledir diye vatandaşın hak ve özgürlüklerini kısıtlayan otoriter rejime yönelemeyiz. Laiklik ve siyasi ve toplumsal hayatımızın en önemli unsurudur ve olmalıdır. Laiklik din düşmanlığı gibi gösterilmemelidir. Giderek arttığı belirtilen işsizlik, yoksulluk sizce neden önlenemiyor? Bütün bunlar iyiye gidiyor denilen ekonominin bedelidir. Reel faizleri yüksek tutup kuru baskı altına alarak göstergeler düzeyinde bir iyileşme sağlamayı ve devletin borçlanmayı sürdürebilmesini marifet gibi gören bir ekonomi vizyonunun insanları götüreceği yer budur. Geçmişte de söyledim, bugün de söylüyorum. Ekonomi bu yapısal özellikleri de topluma refah kazandırabilecek bir yönde ilerlemiyor. Dikkat edin, Türkiye'nin cari açıklarının büyüdüğü yıllar, büyümenin de rekor düzeyde yükseldiği yıllardır. Giderek arttığı belirtilen işsizlik, yoksulluk sizce neden önlenemiyor? Bütün bunlar iyiye gidiyor denilen ekonominin bedelidir. Reel faizleri yüksek tutup kuru baskı altına alarak göstergeler düzeyinde bir iyileşme sağlamayı ve devletin borçlanmayı sürdürebilmesini marifet gibi gören bir ekonomi vizyonunun insanları götüreceği yer budur. Geçmişte de söyledim, bugün de söylüyorum. Ekonomi bu yapısal özellikleriyle topluma refah kazandırabilecek bir yönde ilerlemiyor. Dikkat edin, Türkiye'nin cari açıklarını büyüdüğü yıllar, büyümenin de rekor düzeyde yükseldiği yıllardır. Ama cari açığın ve büyümenin birlikte rekor düzeye yükseldiği yılların hemen arkasından ekonomik krizler gelir. Sizin için Fethullahçı iddiasında bulunanlar da var. Olsaydı da söylerdim. Ben Fethullah Gülen'in yüzünü hayatımda bir kere gördüm. O da parti bana bir görev vermişti. Yaklaşık 3-4 bin kişinin katıldığı bir vakfın Çırağan Sarayı'ndaki basına açık toplantısındaydı. Ne bir özel hayranlığım, ne de özel iletişimim, ne de bir yakınlığım vardır. ANAP-DYP birleşmesi yok. DYP ile birleşme, bütünleşme düşünceniz var mı? Ya da seçim ittifakı olabilir mi? DYP ile birleşme kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şeye gerek de yok. Birbirine yaslanarak, dayanarak Türkiye'nin sorunlarını çözecek bir iktidar üretmek mümkün mü? Toplumun önüne Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek kadroları ve programı koyarsınız. Toplum güvenirse seçer, güvenmezse seçmez. Bu kadar basit. ANAP siyasi yelpazenin neresinde? Biz özü itibariyle demokrat bir partiyiz. Demokrat olmak demek toplumun milliyetçilik değerlerine, muhafazakar değerlerine sahip çıkmak demektir. Biz milliyetçi bir partiyiz ama bizim milliyetçiliğimiz içe dönük bir milliyetçilik değildir. Biz muhafazakar bir partiyiz ama bizim muhafazakarlığımız tutucu bir muhafazakarlık değildir. Biz sosyal adaletçi bir partiyiz ama bizim sosyal adaletimiz sadece bölüştürmeye odaklanmış, üretimi boş veren bir anlayış değildir. Cumhurbaşkanı Sayın Sezer'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı benim gerçekten çok saygı duyduğum, kendisine çok inandığım bir şahsiyettir. Sayın Ahmet Necdet Sezer'in bir hukuk adamı olarak Cumhurbaşkanlığı makamında gösterdiği dirayet bence çok saygın bir çabadır. Bunun kıymetini anlamak için başka örnekleriyle mukayese yapmak lazım. Sayın Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının seçim öncesi sıkça tekrarladığı değişiklik sözüne katılıyor musunuz? Belli bir biçimde değişim yaşadıkları, en azından söylemde, üslupta bir değişim yaşadıkları şüphesiz. Ama bu değişimin Türkiye'nin ihtiyacına cevap verebilecek bir değişim olup olmadığı şüphelidir. Hatta olmadığını söyleyebilirim. Yani Türkiye'nin beklediği bir değişimi gerçekleştirmedikleri bugünkü icraatlarından da ortaya çıkıyor zaten. Vahşi Batı tamam da. CHP milletvekili Canan Arıtman'ın bu ülke vahşi batıya döndüyse yasalar da öyle olmalı sözünü doğrusu yadırgadım. Eve giren hırsızı vurma hakkı tanıyan yasa teklifiyle gündeme gelen Arıtman'ın medyada yayınlanan ülkenin vahşi batıya döndüğü şeklindeki görüşüne katılmamak mümkün değil. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Ancak sözlerinin yasalar da öyle olmalı bölümüne gelince iş değişiyor. İnsan ister istemez hayrete düşüyor. Neden mi? Bunu söyleyen rastgele bir vatandaş değil, milletvekili olduğu için hem de CHP'li bir hanım milletvekili. Hayır Sayın Arıtman, bana göre Türkiye'de vahşi batı yasaları uygulanmamalı. Uygulanmak istense de siz sosyal demokrat milletvekili tarafından engellenmeli. Peki ne yapılmalı? Canan Arıtman ve CHP'li arkadaşları, ana muhalefet partisi olarak Türkiye'yi bu durumdan kurtaracak ciddi tedbirlerin alınmasını sağlamaya çalışmalı. Giderek artan kapkaç, hırsızlık gibi suçların askeri indirilmesi amacıyla güvenlik önlemlerinin arttırılması için iktidara baskı yapmaya başlamalı. Kapkaççıyı, hırsızı anasından doğduğuna pişman edecek cezaların getirilmesi, yeniden mahalle karakolu sistemine, poliste yaya devriyesi görevine, gece bekçisi uygulamasına dönülmesi. Özellikle İstanbul'da gün batımından sonra insanların yürümeye korktuğu, kapkaççıların, hırsızların cirit attığı bazı zifiri karanlık sokakların ışıklandırılmasını sağlamak gibi. Öyle, herkese evine giren hırsızı vurma öldürme yetkisi verilirse, acaba vurulacak olanların tümünü gerçekten de cana kastı bulunan hırsızlar mı oluşturacak? Sokak terörü korkutuyor. Baksanıza, başta İstanbul olmak üzere çeşitli kentlerin sokaklarında hüküm süren dehşete, vatandaşların yaşadığı korkuya. gün olmuyor ki birçok vatandaş Kafkas terörünün hedefi olmasın. Bu terörden çantalarını, telefonlarını, paralarını, kredi kartlarını, otomobillerini kapatarak, hatta yaralanarak kurtulanlar her şeye rağmen yine de şanslı. Niçin mi? Bazı vatandaşlar yaşamlarını yitirdiği için. Görünen köy kılavuz istemez misali, özellikle kadınlar sokakta yürümeye korkar hale geldi. Ya kapkaççı çantama yapışırsa, ya yerlerde sürüklenirsem, ya bıçaklanırsam, öldürülürsem endişesiyle. Yüzlerce polisin görev yaptığı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dahi turistler kapkaççıların saldırısına uğruyor, yaralanıyorsa bu şu demektir: İnsanların canı da malı da Allah'a emanet. Bu kabus elbette sadece polisiye tedbirlerle yok edilemez. Çünkü her vatandaşın peşine bir polis takılamaz. Ancak asgariye indirilebilir. Bu tür suçlardan bazıları işlenmeden engellenebilir. Nasıl mı? İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde de bulunan DYP lideri Mehmet Ağar'ın da dikkat çektiği gibi poliste yaya devriye görevine dönülmesiyle, cadde ve sokaklarda yeniden kanunun ayak sesinin duyulmaya başlamasıyla. Okuyan da şaştı kaldı bu işe. Bir kabinede misafir bakan, ev sahibi bakan diye bir şey olur mu? Görülmüş duyulmuş şey mi bu? Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanlarından Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanı Yaşar Okuyan'ın sözleriydi bunlar. SSK hastanelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınarak Sağlık Bakanlığı'na devredilmesiyle dayanılmaz boyuta ulaşan hastane ve eczane işkencesine iktidarın seyirci kaldığını belirten Okuyan, bu işler bakanın yayınladığı genelge ile çözümlenemez. Bakanlıklar uygulama öncesi ciddi anlamda tedbirler almalıydı diyordu. Herkese göre de doğruyu söylüyordu. DTP Genel Başkanı Yaşar Okuyan katıldığı TV programında hastane ve ilaç çilesiyle ilgili AKP iktidarını eleştiriyor ve ayrıca önemli bir noktaya parmak basıyordu. Sanırım benim gibi sizleri de şaşkına çeviren noktaya. Erkan Mumcu'nun Kültür Bakanlığı'ndan ve AKP'den istifa etmesinin ardından bazı AKP'lilerce sıkça tekrarlanan "o zaten misafirdi" sözüne. Kabine üyeleri arasında ayrım yapan bu zihniyetin endişe yaratacağını, bazı bakanları çalışamaz hale getirebileceğini, dolayısıyla ülkeye zarar verebileceğini ima eden DTP lideri Yaşar Okuyan, bu konudaki şaşkınlığını "ne emek misafir bakan, ev sahibi bakan, böyle şey olur mu?" diyerek ifade ediyordu. Öyle ya, adama ülke yönetimi çocuk oyuncağı mı, koca bakanlık misafir görülene emanet edilir mi diye sormazlar mı? Doğrusu merak ediyorum. Neyi mi? AKP'de daha kaç misafir bakan olduğunu. Bir başka deyişle hangi bakanın misafir, hangi bakanın ev sahibi olarak görüldüğünü. Ağzına sağlık Zülfü Bey mi diyecekti? Deniz Baykal'ın CHP artık vakfa dönüştürülmeli diyen Zülfü Livaneli'ye sert cevap vermesini eleştirenleri anlamak mümkün değil. Neymiş efendim, CHP'de konuşma özgürlüğü kalmamış, Baykal demokrasiyi rafa kaldırmış, şuymuş buymuş. Baykal ne diyor? Partide önü tıkananlar, siyasal geleceğiyle ilgili umut kaybına uğrayanlar, bunu partinin geleceğine yönelik umut kaybına dönüştürüyor. Bu sözleri sanatçı duyarlılığı olan, kültürlü, saygın, CHP'de sorumluluk üstlenmiş, milletvekili olmuş Zülfü Livaneli'ye hiç yakıştıramadım. Ya ne diyecekti? Ağzına sağlık Zülfü Bey mi? Baylar, bayanlar, lütfen, seversiniz sevmezsiniz, Deniz Baykal vakfa dönüştürülmeli denilen milyonlarca vatandaşın oyu ile girdiği TBMM'de ana muhalefet partisi olarak görev yapan CHP'nin, bir başka deyimle kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa olan, Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin günümüzdeki genel başkanıdır. Daha birkaç gün önce delegenin hür iradesiyle yeniden CHP liderliğine seçilen Baykal'ın partisine yönelik böylesi eleştiriyi cevapsız bırakmaması, bu görüşe şiddetle karşı çıkması kadar doğal ne olabilir? Bir genel başkanın partisinin tarihe karıştırılması görüşüne sessiz kalması düşünülebilir mi? Hele hele bu görüş genel başkan adaylığından son anda çekilen kendi partisinin bir milletvekili tarafından ortaya atılmışsa. Sözün özü, Sayın Livaneli'nin gündeme getirdiği, Sayın Baykal'ın da şiddetle karşı çıktığı CHP vakfa dönüştürülmeli sözü, okurlarımdan gelen çok sayıda tepki telefonuna bakılırsa vatandaşları da benim kadar üzdü. Tabii ki sevinenler de olmuştur. Kimler mi? Cumhuriyetin C'sinden bile rahatsızlık duyanlar, yani Türkiye üzerindeki aydınlığı karartmaya çalışanlar. Gel de çileden çıkma. Türkiye'de gün olmuyor ki insanı illet eden bir olay yaşanmasın, bir ayıp sergilenmesin. Tıpkı Ecevit'in VİP'te yapacağı konuşmanın engellenmesi gibi. Yani Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in hortumcuların bile kullanmasından dert yandığı Atatürk Havalimanı'nın VIP salonunda. Dikkatinizi çekerim, izin verilmeyen falanca ya da filancanın değil, eski başbakan Bülent Ecevit'in yapacağı açıklama. Evet, medyaya göre Bülent Ecevit'in Atatürk Havalimanı VIP salonundaki basın odasında açıklama yapmasına önceden izin almadığı gerekçesiyle izin verilmemiş. Sayın Ecevit de bunun üzerine salonu terk ettikten sonra açıklamasını ayakta yapmak zorunda kalmış. Üzülmemek, çileden çıkmamak elde mi? Bu tek kelimeyle saygısızlık. Şimdi birileri çıkıp da efendim prosedür böyle, saygısızlık bunun neresinde diyebilir. Ama bana göre büyük saygısızlıktır. İş adamlarından tüccarına, şarkıcısından türkücüsüne, bürokratından katibine onlarca kişinin yol geçen hanı gibi kullandığı, oturup konuştuğu VIP'te, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 3 kez başbakanlık yapan, tüm dünyada adından övgüyle söz edilen 50 yıllık devlet adamı, 80 yaşındaki Bülent Ecevit'in yapacağı 3-5 dakikalık açıklamaya izin verilmemesinin saygısızlık olmadığını düşünmek bile saygısızlıktır. Eski Başbakan Bülent Ecevit'in konuşmasına izin vermeyenler, verdirtmeyenler her kimse sormak lazım. Aynı yerde, aynı koşullarda yeni Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapmak isteseydi, aynı prosedürü uygular mıydınız, uygulayabilir miydiniz? Yetti artık. Menemen'deki Kubile'yi anma töreninde yaşanan CHP Sarıgül Meydan Muharebesi'ni hep birlikte izledik. TV'lerde yayınlanan görüntülerden de anımsayacağınız gibi Mustafa Sarıgül bazı CHP'lileri kolundan tutup iterek kortejin önüne geçiyor. CHP'liler de Sarıgül'ü omuz atarak kenara itiyor. Ardından da taraflar arasında yumruklaşmalar başlıyor. Polisin müdahalesi belki de kan dökülmesini engelliyor. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün parti yönetimine bayrak açmasıyla baş gösteren ve giderek tırmanan CHP'deki bu ve buna benzer olaylar üzücü ve düşündürücüdür. Üzücüdür diyorum çünkü halkın gözünde kavgacı gürültücü bir parti olarak görülmeye başlayan CHP, önemi tartışılamayacak bir siyasi oluşumdur. Türk ulusunun kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir. Bütün sosyal demokratların meclisteki tek temsilcisidir. Oy verdikleri partiler baraja takılan iktidar karşıtı milyonlarca vatandaşın sesidir. Düşündürücü diyorum çünkü laik cumhuriyet karşıtı faaliyetlerin sinsice arttığı, cumhurbaşkanının komutanlarının irticai kesime uyarılarda bulunduğu bir dönemde, cumhuriyeti kuran partide Cumhuriyet Halk Partisi'nde böylesi kargaşalar, kavgalar yaşanması ya da yaratılması akıllara başka şeyler de getiriyor. Ve belki de her ne kadar aslı olmasa da toplumda acaba birileri CHP'yi yıpratmaya, bölmeye, etkisiz hale getirmeye mi çalışıyor sorusunu, kuşkusunu yaratıyor. Nereden mi belli? Çok sayıda okurumun gönderdiği e-mail'dan, faks'tan ve de telefondaki aykırışlarından. Evet, tek vücut olarak başka şeylerle uğraşacakları, ezilen sömürülen halk kitlelerinin sesi olarak meydanların tozunu attıracakları, iktidarı sallayacakları yerde, devrim şehidi Kubile'yi anma töreninde bile birbirlerine giren bazı CHP'liler, artık yaptıklarının birilerinin ekmeğine yağ sürdüğünün bilincine varmalıdır. Kimlerin mi? Atatürk düşmanlarının, laik cumhuriyet karşıtlarının, şeriat hükümlerine dayalı devlet kurma hayaliyle rejimin altını oymaya çalışan irticai kafaların.